2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ney? O ses ne ya? Senin sesin mi?
Merhaba arkadaşlar. Ses ayarlarınızla oynamayın.
Doğal, şu an orijinal sesi bu. Ses operasyonu da geçirdi galiba kendisi. Bambaşka bir insan olacak
çok
yani.
Çok değişik operasyonlar geçirdi.
Ben Elis Kirazoğlu bu arada.
Evet, ses birazcık tuhaf gelebilir. Zorlanıyorum şu anda.
Çok fazla kısa kısa geç abi haberler istersen.
En son bu ses şey vardı. Yani neyse. Çok zorlanıyorum konuşurken ya gerçekten evet. Şu anda. Arkadaşlar sizler için görüyorsunuz. Para için değil, yanlış anlamayın. Sizler için burada. Ses gerçekten kısık, kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılmalara böyle şey verebilir. Bazı harfleri yutabilirim.
Sıkıntı
olabilir.
Açıklamaya evet. Çalışacağım.
Enis için burada bana tercüman olacak. Evet. Yardımcı olacak. İlk haberimiz başlıkta da gördüğünüz gibi Nvidia'nın yapay zeka sayesinde interaktif bir oyun dünyası yaratması. Hı-hı. Oyunu gördüm, baya kötü. Oynanabilecek gibi değil ama burada şöyle bir şey yapmışlar. Arabanın önüne kamerayı koymuşlar abi. Şehirde gitmişler. Aha. Sonra bunu yapay zeka yüklemişler. Makine bakmış. Ev var, araba var, hareket ediyor. Bu araba, bu insan falan filan. İnteraktif bir oyun dünyası oluşturmuş.
Vay be.
Yani bildiğin sokaklarda araba sürebildiğin bir oyun. Ha, dönüşlerde falan sıkıntılar varmış. Çünkü o sağ sol tam göremediği için kamera. Hmm. Hani bazı problemler olabiliyormuş ama burada şunu söylüyorlar. Yarın öbür gün, tabii ki bu şu an çok diyor melez. Daha işin başında bir iş diyor yani bu. Detay seviyesi olarak, renklendirme olarak falan ama yani öbür gün diyelim ki Grand Theft Auto İstanbul. Abi yükleyecek arabayı, bir basıp gezecek abi ya da
pıt
yüklemeyecek
pıt pıt bile. Modellenecek
yani. Aynen, Google Maps'e bakacak, tamam mı? Oradaki aktar fotoğraflardan
diyecek.
Bitecek abi.
Aktar diyecek. Evet, zaten yani oyun yapımı teknolojilerle alakalı bir şey var. Bir çalışma her zaman için oluyor yani. Yeni teknolojiler geliyor. Ama bu bambaşka bir seviye. Yani bu işi insan elinden çıkartıp otomatize etmeye alıyor. O da ne kadar oyunun doğasına doğal uyan bir şey, o da ayrı bir konu. Çünkü
eğer oyun sektörüne çalışıyorsanız istifa edin yani.
yok istifa etmeyin. Çünkü oyun, film, dizi dediğiniz şeyler otomat yapılacak işler değil çok fazla. Yani ya bir insan dokunuşu, yani sanat dokunuşu her zaman gerekir ama belki bazı alanlarda işte kolaylık sağlayabilir yapımcılara.
Fantastik. Yani şunu da yarayabilir. Open world dediğimiz olayda, açık dünya dediğimiz olayda ne önemli? Detay seviyesi ve ne kadar çok alan oldu, haritanın ne kadar büyük olduğu, değil mi?
İçinde yapılacak şeyler tabii.
Evet. Şimdi adamlar haritalama kısmında en azından bundan yararlanırlar. Hani belki sen de bana bir şehir yap, ben içini doldururum onun sonra gibilerinden ama tabii ki şimdi yani buradaki binaların detay seviyesi, binaların içi yok sonuçta, iki boyutlu şeyler oluşturuyor bu. Ya. Bir de o binanın içi lazım, bilmem nesi lazım
ya
falan, onlar uzun iş.
Bir de şöyle bir şey var, gerçek hayatta olması oyunda iyi duracağı da anlamına gelmiyor.
Evet.
Çünkü oyunda bir haritalama sistemi var, bir tasarım sistemi olması lazım ki oyuncu içeride gezerken keyif alsın. Ben gerçek hayatta İstanbul'da gezerken keyif almıyorum mesela. O yüzden gerçek hayatta birebir İstanbul kopyasını görürsem daha iyi, böyle toplu taşıma hatları, metro hatları falan hani isteyebilirim, belki öyle bir şey olabilir. Oyun dışında bence başka alanlarda işe yarayabilir bu. Ya oyunda yapımcılar ne zaman kullanır böyle bir şey bilmiyorum ama hani bir şeyi böyle aktif hale getirmek veya dijital dünyaya taşımak için şehir kurmada veya işte atıyorum şehir yapılandırmada daha pratik çözümler sunabilir belki diye. Çünkü
evet,
Nvidia farklı alanlarda da işe yarayan bir projeler geliştirmekte usta yani.
Ya sonuçta Nvidia'daki mühendisler anladığım kadarıyla bir süper bilgisayar yapmışlar, boş duruyor.
Canı sıkılmış adam da ama öyle bir teknolojiler. Canları
sıkıldıkça bir şey yapıyorlar işte. Yani. Yok resimdeki noise'i gidereyim falan filan tahmin edeyim
ama
derken.
Ama eğlenceli abi. Sen hani yani yaratıcılığını konuştum, sonra onu hayata geçiriyorsun ve sensin yani. Hani.
Evet.
Yani her alanda, bu Nvidia için söylemiyorum.
Orada güçlü bir makine duruyor yani, böyle elektrik parası ödemiyorsun.
Ya ne kadar küçük düşünüyor adam.
Vallahi aşırı küçük olayı direkt.
Sen oradaki bilim adamını bunu düşündü böyle. Lan ne güzel elektrik parası ödemiyorum. Ben sabah kadar kurcalarım bunu şimdi diye.
İşte Bitcoin falan da kasmışlardır, ben diyeyim sana yapay zeka. Oyunlardaki güvenlik özellikle oyun geliştiriciler için çok önemli bir durumda.
Sen çok oyun haberlerle başladın. Hayırdır ya? Benim koltuğumda gözüm var. Ne oldu? Belediye başkanı haberi yok mu?
Bunlar teknolojik kısmı ama.
Çin haberi yok mu? Çin. Süper ajanlar birbirlerini vurmuyorlar mı? Her hafta sallıyordu.
Geleceğiz,
şimdi geldi.
Geleceğiz.
Bizim
da
haberlere geldi.
Çok önemli yazılım koruma. Hatta bazen o kadar abartıyorlar ki oyun çalışmıyor. Yani
orijinal alsan da
çalışmıyor. Mesela bende Crysis'in orijinali var ilk çıkan. DRM koruması 3 kez aktivasyona izin veriyormuş. Evet. Artık aktive edemiyorum oyunu.
Evet, çok saçma şeyler
aktivasyonu
var.
Aktivasyonu nasıl geri alacağımı da bilmiyorum. Öyle duruyor DVD, orijinal DVD. Yani parasını verdiğin oyunu oynayamıyorsun. Öyle saçma. Crack indirdim. koydum çalıştı. Yani değil mi? O yüzden oyunu kuruyorum. O abi, crack alıyorum abi.
İki tarz oyunda daha vardı. Hatırlamıyorum ama ya SimCity ya Sims ya bir Assassin's Creed'in bir versiyonu da vardı. Çok olay olmuştu. Millet hatta orijinali oynayacağımı crackli halini oynarım diyordu. Orijinalanlar bile crack indirmeye falan başlamıştı yani oyun oynamak için. Hakikaten bazı kopya korumaları illallah ettirdi ama şu an o kadar bir durum görmüyorum ben. Steam'in tabii aktif olması büyük ihtimal çok şeydir burada.
Valeroad isimli bir DRM koruma sistemi çıkmış. Daha farklı çalışan diğerlerinden ve iddiası şuymuş. Oyunun trendten düşene kadarki sürede biz korumasını sağlayabiliriz. Kırılamaz. Abi ilk oyunu 2 günde kırmışlar.
Ben diyecektim ki haberi görmemiştim bu arada ben. Diyecektim ki hep böyle diyorlar 2 günde kırılıyor.
Ve oyun çok kötü bir oyunmuş. City Patrol Polis isimli kimsenin oynamayacağı bir oyun. Hani öyle bir oyunu bile 2 günde kırdılarsa diyorlar. Yani böyle çok baba bir oyunu. Herhalde 24 saat. 3
saatte falan kırar. Bu ama şey yapmış Valera şu an. Davet çıkarmış yani. Çünkü normalde kimse bunu kırmakla uğraşmaz.
Ya belki de ismi duyulsun diye yaptı.
Belki kendi kırdı değil mi? Ha, ama niye ya. Böyle pazarlama olmaz ki abi? Ben sizin oyununuzu korurum. Al koruyorsun. Koruyamıyorsun. Ne reklamı şimdi bu?
Vallahi o da değişik bir olay ya.
Ben bodyguard'ım. Bir korurum sizi. Aklınız çıkar dayak yiyorsun ikinci günden falan.
Ağzını
böyle.
Ağzını burnunu kırıyorlar bir de yani. Böyle bir olay.
Böyle bir reklam olacağını zannetmiyorum.
Ya DRM koruması gerçekten bazı oyunlarda işe yaramadı mı yaradı. Just Cause 3 kırılamayan oyunlardan bir tanesiydi. Çok çok çok sonra kırıldı ve çok uygun bir fiyattan piyasaya çıktı. Kırılamaz bir oyun olmasına rağmen o kadar uygun bir fiyattan piyasaya çıktı ki bu da şeyi gösteriyor. Oyuncularda hep bir şeyin korkusu var. Ya oyunlar kırılamaz olurlarsa eğer fiyatlar artar. Hani torrent oyunların fiyatını düşük tutuyor falan diye. Ben ona da çok katılmıyorum.
Ya ben zannetmiyorum. Orada torrentten ziyade rekabet diğer oyunlarla oluyor biraz.
Evet doğru.
Yani diğer orijinal oyunlarla olan
mesela şey. Mesela Just Cause 4'ün fiyatına baktığımızda yani, şu an 410 liralık fiyatıyla.
Açık söyleyeyim torrent indiren bir adam oyun 10 lira da olsa... Hadi 10 lira çok düşük bir rakam oldu ama oyun 40 liraya da düşse 50 liraya da düşse torrent indirmeye devam eder
abi,
zaten.
Abi 10 lira da olsa almayacağını nereden biliyoruz? Android'deki APK yükleme oranlarından.
Ha yani Android oyunlarına de evet doğru gerçi. Hadi oradaki oyunlara para etmiyor diye belki bakıyordur
ama o gözle ama. Ona da öyle bakıyor anladın mı? Ona da 10 lira verilmez
diyor. O yüzden ben torrentin oyun fiyatlarını böyle aşağı çektiğini falan hiç düşünmüyorum yani. O bambaşka iki kitle. Ama gün geçtikçe orijinal kullanan insan sayısı artıyor. Çünkü torrent kullanmak artık eskisi kadar yaygın değil. Orijinale oyuna ulaşmak ve rekabetten dolayı uygun fiyatlar bulmak daha kolay.
Ocak 2019'dan sonra gör.
Niye?
Limitler kalkıyor internet.
Herkes değil mi torrent abonuyormuş.
Şimdi TürkNet röportajını izlediniz. TürkNet röportajında önemli bir konu var. Aha. Değindikleri. Ne diyorlar? İnternet yavaşlayacak Türkiye'de.
Herkes sınırsız olunca
tabii.
Kaldırmayacak o bantı.
Merak ediyorum gerçekten. 2019'da internet nasıl olacak? Yeni bir yıla giriyoruz ve internet geri gidiyor. Düşünsene.
Vay.
Çok fantastik. Ve şey diyorlar. Şu anki dönemde de kimsenin yatırım yapacağını da düşünmüyoruz diyorlar. Altyapı yatırımı.
Ekonomik durum,
işte belirsizlikler falan filan.
Vallahi ben söyleyeyim, internet bu milletin ortak payda da olay çıkaracağı yegane işlerden bir tanesidir. Bu iş yani öyle sonra bakarız denilecek işlerden biri değil yani. İnternet çünkü bir sürü sektörün ve bir sürü insanın kişisel eğlencesini elinden almak anlamına geliyor. Şunu tabii ayarlayabilirsem lan Facebook, Instagram, Twitter'a girenlerin internete full verelim. Geri kalan işlerle uğraşanları yavaşlatsak da olur derlerse o zaman çok ses çıkarmayabilir toplum ama.
Abi şeyi söylüyorlar zaten. Şu an bile diyor akşam vakitlerinde prime time'da 70 megabit kullanan adam kimi zaman diyor 4 megabit, 5 megabit görebiliyor diyor.
Evet görebiliyor.
Böyle saçma sapan şeyler oluyor diyor.
Olmalı söylemişlerdi.
Şimdi diyor hep prime time diyor bundan sonra.
Herkes yapamıyor değil mi? Nasıl hain bir gülüştü o ya. Şimdi göreceksiniz ben Mesut Çevik. Sömürecek misin?
Ya hayır bence şöyle bir olay var abi. Yani çok hazırlıksız yapıyoruz her şeyi. Ben aynısını 3. Havalimanı için de söylüyorum. Abi 3. Havalimanı tam bitene kadar Atatürk'ten oraya taşınmanın bir anlamı yok. Tamamen bitsin abi. Tamam mı? Her şeyle konforlu bir hale gelsin. Taşınalım gidelim. Yolları bitsin. Tren gitsin anladın mı? Metro gitsin. Alelacele işler yapıyoruz sürekli. Bu internet konusunda da böyle. Abi kalkacaksa da de ki sen bütün operatörlere şart koş. İşte kazancının %30'unu altyapı yatırımı olarak yapacaksın kardeş de.
Ha, koş hadi bakalım.
Yani yol aç. Anladın mı? Yol aç bir şey yap. Yani.
Ya bunu diyebilir misin sence?
Ya da de ki bana bu kadar fiber altyapı yatırımı yapın. Ondan sonra açın. Hani.
Al.
Abi açıyor. Bu sefer işini oyun indirmek dışında da iş yürütmek zorunda kalan adam. İnternetsiz kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu çok anlamsız buluyorum. Ben şimdi 3. Havalimanı'na buradan gitmek zorunda kalacağım. Arkadaşlar geçen fotoğraf atmışlar. Dışarısı 10 derece, içerisi -10 derece diye bir şeyin önünde ısınmaya çalışıyorlar uçak beklerken. Anlatabiliyor muyum? Yani gerek yok. O şeyi çekmeme gerek yok. Atatürk Havalimanı çalışıyor. Sıcak. Tamam mı? Güzel bir ortam. Kışın sıcak, yazın serin. Şakır şakır çalışıyor abi. Sen 3. Havalimanı bitmeden açarsan eğer Atatürk Havalimanı'ndan daha kötü bir deneyim sunacaksın orada. Gerek yok. Aynı şekilde altyapıyı tam yatırım yapmadan açarsan daha kötü bir deneyim sunacaksın. Gerek yok abi.
Bizde şey ya bir hani açlayalım işte yolda kervan düzdür diye bir şey vardır ya.
Ya
yani.
Da siz istediğiniz alın bakayım filan tarzında böyle. Öyle bir düzen var. İnşallah inşallah dediklerimin hepsinin tersi çıkar.
Evet, internet.
Üçüncü havalimanı da ertesi gün düzelmiş olur. İnternette coşar abi. Ne diyeyim?
İnşallah bakalım.
Ben de kullanıyorum çünkü hepsini.
Ya şöyle bir şey vereyim ben de size arkadaşlar. Yılın oyunları paylaşıldı geçen gün. Biz bunu cuma sabahı çektik. Aslında bu yani birkaç saat önce oldu şu an biz bunu çektiğimizden. Siz cumartesi seyrediyor olacaksınız. Yeni gelişmeler olmuşsa belki bilmiyorum ama ben zaten bununla alakalı özel bir şey çekeceğiz. Biz yılın oyunlarını konuştuğumuz, duyuruları
şimdi
konuştuğumuz
şöyle,
bir şey çekeceğiz.
Cumartesi günü bu programı izliyorsunuz. Duyurularla ilgili detaylı bütün yorumlarda uzun uzun konuştuğumuz yorumları da çarşamba günü izliyor olacaksınız.
Aynen ama şunu söyleyeyim. Yılın oyunu ya bu şimdi Game Award Oscar ödül töreninin oyun versiyonu gibidir biraz. Tam böyle muadili olmasa da öyle diyebiliriz yani. En şaşalı ödül töreni oyunlar için yapılan. Ve orada yılın oyunu ödülünü God of War aldı. God of War aldı. Söyleyemiyorum God of War aldı. Garip oluyor. Bunu konuşacağız sonra. O yüzden bunu geçiyorum şu anda. Asıl konuşmak istediğim konu CSGO bedava oldu. Evet Counter Strike Global Offensive. Bedava oldu. Kimsenin beklemediği sürpriz bir gelişmeydi bu. Bunun nedeniyle alakalı kafamda bir düşünce var ama onu bir sonraki haberde paylaşacağım. Çünkü enteresan şeyler de orada var. Abi şimdi sadece bedava olmakla kalmadı. Bir de şey modu geldi. Battle Royale modu geldi. Danger Zone isminde. Biraz daha farklı diğer Battle Royale oyununa göre. Daha az kişiyle oynuyorsunuz. Toplam 16 ya da 18 kişi. 16 kişiyle oynuyorsunuz. Ve içerisinde bazı görevler yapabiliyor musunuz? Öyle enteresan şeyler de var yani. Böyle ekstra kontratlar, ekstra işleri yaptığınız zaman daha fazla kazanma şansınız da oluyormuş gibi bir durum var. Daha hiç oynamadım. Çok taze yani. Öğrendim buraya geldim. O kadar taze bir haber benim için. Bunu yapmaları enteresan geldi. Daha önce oyunu alanlar da hani daha önce sende oyun var. Vermişsin parayı almışsın. Tabii ki de sana oyunu iade bedava paranı geri vermiyorlar. Seni Prime statüsüne taşıyorlar. Artık Counter Strike oynayanlar nedir ne değildir bilirler. Ben çok alakam yok Counter Strike'la.
Ben de
Prime şeyini alıyorum. Ona göre ekipman veya ona göre sana artı oyun için eşyalar veriyorlardır
olabilir.
O paraya muhalif.
İndirimdeyken almıştım duruyordu öyle köşede. Yani oynayabildiğim Prime'sin. Bir oyun değil çünkü.
Yani belki işte Battle Royale moduyla bambaşka bir deneyim olabilir. Çünkü CS'nin hani oynanışı Battle Royale tarafında diğer Battle Royale'lerden daha farklı bir deneyim sağlayabilir.
Abi çok hızlı bir oyun o.
İşte o yüzden sen adamların amacı da o. Zaten daha az kişiyle daha hızlı bir deneyim.
Değişik ya. Benim oynayabileceğim bir oyun değil. Ben çünkü artık PUBG'yi bile oynayamaz hale geldim. Yani yetenek çok olmadığı için açık söylemek gerekirse. Abi gördükleri yerde mıhlıyorlar. Bir de ben yani CSGO öyle bir hale gelmişti ki. Adam ne ara dürbüne geçti sana headshot çekti falan. Şey, izlerken de görmüyorsun.
Evet.
Yani videosunu izliyorum. Videoda da yok. O bir frame'lik bir yerde nişan almış vurmuş yani. Orada benim hayatta kalmam gibi bir şey söz konusu olamaz.
Ya tabii onlar çok pro oyuncular canım.
Orada bana yapay zekanın yardım etmesi lazım. Öyle bir durum var. Ama yani Battle Royale modunda bence hızlandırmak da yeni bir girişim. Akıllıca bir girişim.
Ya şimdi zaten abi şöyle bir şey var. Artık hani oyunların hepsi daha doğal sebebiyle her şey hatta hayatımızda öyle hızlı tüketilebilir olduğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yani yakında bir dakika süren Battle Royale şeyleri falan çıkarsa şaşırmam yani.
Yalnız şey yani bu Call of Duty'nin Battle Royale modunu izliyorum. Oynamadım henüz. Çok eğlenceli duruyor ya.
Evet bayağı zaten o sükse yaptı ya.
Çok iyi duruyor yani. Bayağı iyi duruyor oyun. Yani birdenbire gelip o kadar toparlayabilmesi hatta geçen bir video izledim. Adam 5 yaşındaki kızıyla oynuyor.
Ha gördüm ben.
Aa, müthiş ya. 5 yaşındaki kızı kurtarıyor onu.
Evet.
Çok keyifli. Adam da böyle gurur duyuyor. İşte bak diyor 5 yaşındaki kızım.
Halbuki oyunu artı 18.
Değil mi? Adam ondan oynuyor.
Sonra bana çocuğun 5 yaşında böyle oldu diye gelip artistlik yapmasına da çocuk niye böyle garip oldu falan diye. Oynatmayın
şıkır,
abi.
Şıkır ama kafa uçuruyorsun bilmem ne yapıyorsun.
Oynatıyorsanız da aynen. Oynatıyorsanız da sorumluluk sizde
adam
yani.
Adam 2 kişi oynuyor. Deneyimi beraber evet. Paylaşıyorlar.
Ama 5 yaşındaki kız için iyi performans göstermiş. Vallahi helal olsun.
Gelip bir de kurtarıyor.
Kurtardı aynen.
Fantastik ya orası değişik tabii. Şimdi Elon Musk Falcon 9'u suya düşerkenki anını yayınladı. Son 30 kere aslında başarılı iniş yaptı bugüne kadar Falcon 9 roketleri. Gittiler uydu taşıdılar geldiler yük taşıdılar geldiler vesaire derken. Son inişinde kanatçıklardan bir tanesi bu stabilizasyonu sağlayan kanatçıklardan bir tanesi arızalanıyor. Ve roket stabil olmayan bir şekilde dönmeye başlıyor. Bu sefer yapay zeka diyor ki ben bunu indiremeyeceğim. Denize ineyim bari. Güvenli bir iniş olsun. Denize yönlendiriyor roketi. Ama inmeden önce kanat düzeliyor. O şeyde otomatik sistemde stabil bir şekilde indiriyor. Bak beni en çok harita düşüren o oldu. İnanılmaz şey ağır bir kondisyon var. Roket deli gibi dönmeye başlamış. Kanatlardan bir tanesi arızalı. Otomatik sistem artık yapay zekayı nasıl yazdılarsa.
Düzeltip indiriyor bir de düzeltiyor.
Düzeldiği anda stabiliteyi sağlıyor. Yani sürekli şey deniyor. Nerede sorun olduğunu bilip.
Evet.
Onun düzelme anını ya da onu nasıl stabil edeceğini deniyor yani çok fantastik.
Abicim kolay if else kod var burada ya if else hani if
döngüyü
dönüyorsa.
Çünkü roket denize inerken düzeliyor. Yani duruyor dönmesi. Konuyor. Sonra da tabii suyun üstünde dik duramayacağı için. Düşün. Hatta şey demişler işte, en baba roket bile olsan suyun üstünde dik duramıyorsun falan tarzında böyle geyik de yapmışlar. Elon Musk demiş ki ticari uçuşlarda kullanmayız ama kendi uçuşlarımızda hala biz bu roketi kullanırız. Gideri var yani, bakacaklar demiş. Kurtarma gemileri falan yollamışlar. Bu da neyi gösteriyor? Yani roket moket teknolojilerindeki gelişme aynı zamanda tabii ki yazılım teknolojilerindeki gelişmeyle çok doğru orantılı.
Abi her
yani,
şey yazılım teknolojisinde
orantılı değil mi zaten? Bambaşka bir seviyede. Ya bugün pilot gibi kullanıyor yani.
Hiçbir teknoloji yok ki yazılımsız düşünülmesin yani.
Bir de heyecan yok, bir şey yok, düşünsene.
Evet.
Yani sorun gittiği anda hop stabilite hale alıp.
Kafan rahat abi.
Yani bu da hatalar oldukça ne kadar fazla hata olursa zaten aslında o kadar hatasız uçuşa da şey açmış oluyorsun, kapı açmış oluyorsun. Bu arada adamlar da 30 kere gidip gelmişler okuyunca şey yaptım. Hani ilk gidiş gelişler hep böyle şeydi ya.
Ya alkış alkış.
Ondan sonra adam zak zak kondurup zaten yolluyormuş yani. Yeterli
seferinde alkışlayacak mıyız seni diye, normal
bambaşka
abi.
Bambaşka bir şekle getirmiş gerçekten. Microsoft havlu attı ve Edge'in yerine Chrome tabanlı, Chromium tabanlı bir şeye geçeceğini söyledi. Yani. Tarayıcıya geçeceğini söyledi.
Sen yorumunu merak ediyorum ben yani bilmiyorum.
Abi şöyle, Microsoft inanılmaz olgunlaşan bir firma artık. Yani çok emin adımlarla gidiyor ve yapması gerekenleri yapıyor. Arkadaş iyi bir şey varsa al onu nasıl entegre edeceğini düşün. Mesela bugün SwiftKey Android tarafında ve benim iOS'ta kullandığım en iyi klavye teknolojisi. Bana sorarsan tahminsel olarak yazı yazmada. Microsoft satın aldı onu. Ve hem iOS hem Android'de var. Adamların zaten en iyi yazılımları genelde iOS'a çıkıyor. Öyle bir şey de var. Windows Phone'da varken öyleydi. Office'in en tatlı versiyonunu falan oraya çıkartıyorlardı. Oraya yazılım yapıyorlardı. Şimdi Android içinde çok ayrıca çalışıyorlar. Orada bir sürü zaten patente ve lisansı sahipler. Firmalardan da deli gibi para kazanıyorlar o tarafta. İyi para kazanıyorlar yani, gelirleri var. Ve sürekli olarak açık kaynağa destek verme, şey yapma kısmında aktifler. Neden? Diyor ki adam, açık kaynaklı teknoloji geliştir. Gel benim sanallaştırma teknolojim üstünde çalışsın. Hani eninde sonunda diyor bana döneceksin zaten.
Zaten yani dönüyorsun. Microsoft yani.
Hani... Evet, tamamlayıcı olmaya çalışıyor. Yani bir kısımda. Her yerden para kazanma kısmında değil de tamamlayıcı kısımlarda olmaya çalışıyor. Ben seviyorum bu huylarını. Zaten hissenin değerleri yükseliyor. Şu an dünyanın en değerli şirketi oldu Apple'ı geçip. Yani bu son dönemde oldu. Hızlı
ama
bir yükseliş içinde.
Sen anlatınca çok kadar çok mantıklı geldi. Şundan dolayı artık firmalarda bir şey hastalığı var ya, ben daha iyisini yaparım. Hani evet. Mesela sen bir şey yapıyorsun. Ben seninle diyorum yaptığını görüyorum. Ben yapıyorum aynısını. Ama bir türlü olmuyor yani. Halbuki seninle orada o kolaborasyonu sağlayabilsem çok daha güzel bir şey yapabileceğiz. Hani biraz da Microsoft o mantıkta
abi,
gidiyor.
Bill Gates ve Ballmer'ın bulunduğu dönemdeki hırçın her şeyi ben yapacağım, her şeyi yok edeceğim yaklaşımı yok olmaya başladı. Gidiyor yavaş yavaş. Bir Apple'da var bu hala da. Her şey benim olacak, sadece benim olacak tarzında yaklaşım. Kaldı ki o tarafında gevşeyeceği, yarın öbür gün değişim göstereceği nereden görüyoruz? iPad'e Tip C portu falan ekliyor. Yani iOS artık dışarıdan dosya alabiliyor öyle ya da böyle. Yani yavaş yavaş böyle bir yumuşama sinyalleri var. Belki ileride daha farklı yollara saptıklarını göreceğiz. Ama burada şöyle bir durum var. Yani Chrome tabanlı bir tarayıcıyı Chrome varken niye kullanayım? Şimdi Chrome kullanmamın benim nedeni şu. Chrome'un mükemmel bir tarayıcı olması mı? Hayır. Deri gibi bellek tüketiyor.
Evet.
Kaynak tüketimi inanılmaz fazla. Hata veriyor mu veriyor. Kapanıyor mu kapanıyor. Çöktüğü oluyor mu oluyor. Ben Chrome'u niye kullanıyorum? Google hesaplarımla o kadar entegre çalışıyor ki bu bilgisayarda Chrome'da girdiğim tarihçeyi diğer bilgisayarda görebiliyorum. Oradaki açık sayfalardan bu sayfaları bu tarafta açabiliyorum. Hesabımla entegre, her şeyim geçmişime kaydoluyor. Hesaplarım arasında hızlı geçiş yapabiliyorum. Gmail takip ediyordur. Google beni takip ediyordur, etmiyordur. O kısımlara girmiyorum şu anda ama.
Aman Google takip etmese Microsoft takip edecek. O takip edecek.
Mesela şimdi iPhone satışlarından sonra Apple'ın MacBook ve iPad gibi tamamlayıcı ürün satışları artmış. Yani iPhone'un burada kilit rol oynadığı düşünülüyor. Apple TV sana nasıl satabiliyor? Sen çünkü iPhone sahibisin. Öyle bir Apple TV satıyor. Neden? Sen çünkü belli bir yerden sonra bu geçiş devam eden deneyimi devam ettirmek istiyorsun. Bir cihazlar arasında geçiş yapıp çalışmaya devam edebilme, cihazların birbirini tanıması. Ya ne bileyim bir kulaklık alıyorsun AirPods, buraya geliyorsun tanımış, tanıtmana gerek yok. Zaten biliyor, senin telefondan almış veriyi vesaire. İşte bulutlar arası transfer. Şimdi Google o kadar fazla entegre servis çıkarttı ki bugün iPhone alıp da içine Gmail'in herhangi bir Google'un herhangi bir servisini kurmuyorum diyen adam yoktur herhalde.
Bende var.
Evet, orada da full kullanıyorsun, full kurulu. Maps'inden bilmem nesine kadar. Evet. Bu deneyimi PC'de de devam ettirmek istiyorsun. Çünkü bana sorarsanız bugün ne Apple ne Microsoft cihazlar arası Google gibi deneyim sunsun. iOS'a da gitsen Google'ın aynı deneyimi var. Hesapların, kontakların, o bilgilerin aynı cihazlara geçiş yapıyor. Android'e geçiyorsun. Orada kullanmaya devam ediyorsun. PC'ye geçiyorsun. Orada MacBook'a geçiyorsun. Orada bütün hesapların
meşin. Vay arkadaş ya. Google'a baksan Allah'ın araba motoru nereden nereye geldi?
Adam yani nereye gelmiş? Bugün arabana giriyor adam. Android işletim sistemli arabalar var. Önümüzdeki
oraya
senelerde
gelse
çıkacaklar. Oraya
gitse geriye mescum. Nereye giriyorlar yani?
Belli bir yerden sonra adamlar her yerde de. Şimdi Microsoft'a baktığımızda Microsoft şeyi deneyi yapamadı ne yazık ki. Mobil cihazlarda bir egemenlik sağlayamadı. Kaldı ki MSN Messenger gibi bir nimeti yeni jenerasyon bilmez. Bizim jenerasyonumuz için apayrı bir yeri vardır oradaki emojilerin falan bilmem nelerin. Bir nimeti aldılar, harcadılar, yok ettiler. Skype'ı bambaşka bir hale getirdiler. Bugün Microsoft hesabınla girip kullandığın bir servis kaldı mı abi?
Xbox.
Ha, bir Xbox var. O da zorunluluktan giriyorsun.
O da zorunluluk zannediyordum ben. Öğrendim değilmiş sonra.
İşte donanım haber ya Gmail kullanabiliyorsun orada da giriş yaparken.
Gmail kullanabiliyor musun? Ama ben ilk aldığımda Xbox'ı kandırdı beni. Outlook hesabın yoksa evet, al falan diyor böyle. Tamam abi falan dedim. Aldım sonra başıma bela oldu. O neden biliyor musun? Ha, bela aldığını da söyleyeyim. Sonra Bethesda'nın Fallout 76'sını Xbox'ta oynayacaktım. Bethesda diyor ki senin hesabınla Xbox'ı batchleyeyim. Hani Bethesda'nın evet. kendi hesabı var. Bethesda'ya ben normal Gmail'imden kaydolmuştum. Onu meşleyeceğim diye oradakini iptal etmeye çalışıyorum. Xbox account'umu işte normal Gmail'e uğraştığımda gittim yani. Orada. Bayağı uğraştırdım.
Çok
yani.
Kötü o yüzden. İşte Microsoft'un hesabını kullandığımız bir yer yok. Niye tarayıcıya kurayım? Yani tarayıcıyı ne yapacağım? Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden saçma buldum. Ama tabii izleyenlerimiz daha iyisini biliyorlar her zaman. Yazsınlar. Yorumlarda bakalım. Onlar ne düşünüyorlar?
Evet, bambaşka bir şey de gelebilir. Bu zamana kadar belki olmadı. Bu zamana kadar bir şey çok güldürüyordu beni çünkü. Ne zaman böyle yeni bilgisayar açsak. Şimdi test ürünü çok geliyor ya.
Evet.
Microsoft Edge default şeyiniz. Yani varsayılan tarayıcınız. Onu Chrome'a yapmak Chrome yapmak istiyorsun onu. Microsoft Edge şey diyor sana Windows. Bir denemez misiniz Edge'i? Bir şans verin ya.
Bir şans ver.
Bayağı bir şans ver diyor ya. O kadar üzülüyorum ki onu görünce. Vermiyorum da şansı. Ama çok üzüyor beni o.
Ay, Edge'de Internet Explorer'ın tek bir fonksiyonu var. Chrome'u indirmek için kullanmak. Ya da işte Opera kullanıyorsun Opera'yı falan yani. Başka hiçbir işe yaramıyor.
Hep o bir şans verin de Bill Gates'in suratını görüyorum böyle. Bir şans.
Değil mi? Allah rızası için bir dene. O kadar
sonra
yazdık bunu.
Düşünüyorum Bill Gates'in milyon dolarlarını falan diyorum. Milyar dolarlarını. Çok affedersiniz. Özür dilerim Bill Gates'ten burada. Diyorum ki aman koy gitsin boş ver. Sonra Chrome'a devam. Fallout 76 ile alakalı gelişmelerde yeni bir haber var. Geçen hafta size şey söylemiştik. Naylon poşet gönderildi diye. Naylon çanta gönderildi daha doğrusu. Fallout 76'ın 200 dolarlık koleksiyon sürümünü alanlar normalde böyle kotondan. Koton mu diyorlardı ona? Ne diyorlardı be? O kumaşın adına. Kaliteli bir kumaştan çanta alacaklardı. Onun yerine başka bir kumaştan. Hatta kumaş da değil naylondan bir çanta geldi ellerine. Çanta çok önemli bir şey değil belki ama çünkü orada asıl ürün diğer ürünler biraz. Bu işte kask, işte
evet.
falan ama çantanın öyle gelmesi bayağı bir insanı rahatsız etti. Mantıklı adam tüketici olarak belki de aldığı ürünü fotoğraftaki halini görmek istiyor. Herkes ister. Yani sonuçta bugün Apple alsan işte atıyorum beyaz kapak yerine böyle üzerinde çizikli bir kapak gelse sen de rahatsız olsun veya değişse şey.
Abi çok alakası olacak ama hani diyoruz ya konuşmalarımızı takip mi ediyorlar filan diye. Aha. Açık kaynak bir kusot diyorduk ya az önce ne basın daveti geldi biliyor musun?
Ne?
Microsoft açık kaynak zirvesi. Şimdi geldi.
Konuşuyorlar. Basın hemen.
Bas gönder.
Bak bana gelmedi hiçbir şey. Vallahi. Ben hiçbir şey konuşmadım. Neyse efendim bu işte naylon çanta olayıyla alakalı Bethesda bir şey yapmayacağız diyordu. Sonra dedik ki özür dileriz naylon çanta gönderdiğimiz arkadaşlardan size oyun içi para verelim dedi. Ve 5 dolarlık bir para verdi oyun içi. Oyuncular gene durdurak bilmedi. Normal abi çünkü bu böyle olmaz bu iş yani. Ve en sonunda Bethesda dedi ki çünkü dava sürecine gitmelerinden korktu büyük ihtimalle Bethesda burada.
%100 evet.
Çünkü abi burada bir sahte reklam olayı var yani. Gösterdiğin ürünü habersiz bir şekilde değiştiriyorsun insanlardan. Dedi ki değiştireceğiz. Naylon çantalarınızı normal orijinal vaat ettiğimiz şeyle değiştireceğiz. Niye en başta değiştirmediler onu anlamadım. Çanta dediğin şey o kadar pahalı bir şey değil. Hala da anlamıyorum yani neyden? Dolayı aman naylon çanta yapın boş ver. Ya bunu bir şey söyleyeyim mi? Yani yanlış anlamayın tabirimi de hani Tahtakale esnafına sorsan adam bile yapmaz,
o da yapmaz
yani.
Hani, yapmaz abi.
Oğlum manyak mısın lan başımıza iş açacağız. Adama söz verdiğimiz bir çanta var bizim
aynen,
diye.
Aynen.
Anladın mı ya bunu kimse yapmaz yani. Neyse değiştireceğiz dedi. Bu güzel haber. Şimdi bu okey cepte. Bethesda herkes doğru yola giriyor falan filan derken. Bethesda bir hatayla karşılaştı. Bu baya saçma bana nasıl olduğunu anlamadım. Reddit'te abi biri dedi ki. Şimdi Bethesda'dan naylon çanta aldıysanız eğer şöyle yapıyorsunuz abi. Bethesda'nın forumuna giriyorsunuz destek hattına. Diyorsunuz ki benim adresim şudur. Bilmem ne budur. Bununla alışveriş yaptım. Ben normal çantamı talep ediyorum diyorsunuz. Bethesda'ya gidiyor bu. Reddit'te bir tane kullanıcı forumda diyor ki arkadaşlar diyor sizin diyor attığınız o destek mesajları bana geliyor. Normal bir oyuncu. Sizin diyor kredi kartınız falan adresler bana geliyor diyor bir oyuncu. Doğru mu değil mi falan filan derken hakikaten de bir hata sebebiyle web sitesindeki rastgele sıradan bir alalade birine gidiyor. Bazı insanların. Herkesinki değil diyor ama insanlar. Yani tüm insanlarınki gitmemiş. Bazı oyuncuların gitmiş gerçekten de bilgilere, ev adresleri, cartları, cartları falan filan bir olay oradan kopmaya başlıyor. Çünkü bu zaten bir hani kredi kartının tamamını görmemiş galiba giden oyuncu. Sadece hani kullandığı kredi kart tipini görebiliyormuş ama açık adresi falan gitmiş diğer oyuncuların ve açık adresin gitmesi zaten başlı başına bir gizlilik ihlali.
Ya şimdi şöyle bir olay var. Gizlilik ihlali, açık adres madres gidiyor da bu adamda nasıl bir cesaret var abi? Yani ben de elinizde bilgilerim geliyor
yok,
falan.
Yok öyle değil. Bu uyarıyor Bethesda işte.
He,
bana geliyor diyor yani. Evet hani siz diyor attığınız şeyler diyor bana geliyor diyor.
Tamam ben de şey zannettim. Ha, yani yok içeride...
değil. Ben hani test ediyorum sizi anlamında okay. değil yani. Hani adam diyor ki bana geliyor diyor yani. Neden bana geliyor bilmiyorum ama bana geliyor diyor. Ondan sonra Bethesda web sitesini kapatıyor. O hani desteğini atıldı web sitesini indiriyor. Böyle bir şeyi alıyor. Sessizliği alıyor. Sonra bir şey yapıyor. Hallettik diyor.
Bir de şifresiz gidiyor demek ki arkadan böyle mail olarak.
Ben şeyi anlamadım. Sonra community manager çıkıp hallettik diyor bunu. Biliyoruz ve hallettik diyor. Neyi hallettin abi? Ben onu anlamadım.
Evet.
Ha, ne halledildi şu anda? Tamam olayı çözdün ama gidenler ne oldu?
Zirve bir şey ya. Bu kadar yani, daha iyi olamaz yani.
Şu an hala da mevzu güncelleniyor bu arada. Bilmiyorum en son kısımlarda ne oldu ne bitti ama ya diyor ki eğer diyor sizin diyor adresiniz diyor ortaya çıktıysa diyor böyle bir şey durumda bizle iletişime geçin diyor. Biz hani üzgünüz bu konuyla alakalı.
Evinizi değiştireceğiz.
Ev bulacağız size. İletişime geçin lütfen diyor ama iletişimden sonra ne olacağı hakkında bir fikrim bir beyan görmedim ben. Ve özür dilemişler. Şunu da söylemişler. Kredi kartınız tamamıyla ortada değildi hiç merak etmeyin demişler. Yani kredi kartınızı kimse görmedi tamamıyla demişler. Yani kredi kartın işte Visa mı Mastercard mı falan o türü gözüktü gibi bir muhabbet dönüyor ama bu gene de büyük bir olay. Buradan ayrı bir dava şey de gelebilir. Yani Bethesda'nın hakikaten biri kim yazmıştı bunu? Bizim Batu mu yazmıştı video? Gerçek hayatta adamlar bug'lı falan diye hani hala bug'lı adamlar yani. Hani oyun için bug'ı geçtim. Evet. Hayatta da bir bug'lar ya şu anda yapımların. Devamlı bir bug içerisinde.
Çok garip bir durum ya. Yani adamların için lanetli bir şey olmuş 2018 sonu.
Ya Fallout 76 kabus gibi oldu ya. Ben Bethesda'nın yerinde olsam tövbe ederdim bir daha online oyun yapmaya.
Silgisin oyunu değil mi? Haber paraları geri.
Lanet olsun abi. Bu konuyu hiç konuşmamış gibi yapacağız. Aynen. Kapatacağız gideceğiz diyecekler.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak community'den öyle bir şey geldi. Abi geri verenin parasını geri alacağız.
Hani olabilir mi abi?
Şey yapanların da şey yapacağız abi. Yani ekstra bonus vereceğiz. Kaç, bitmiştir.
Kaç milyon dolar harcıyorlar oraya.
Bazen zarar etmen gerekiyor ya. Marka ismini kurtarman için.
Ya evet şu anda şey de yok.
Hani şunu unutuyor. Bir sene sonra oyun çıkarsın ön sipariş verirler. Aynı ekip.
Ya şöyle bir şey var. Bir sene sonra Skyrim sallıyorum işte. Elder Scrolls 6 çıksın. Ön sipariş verirler. O yani evet. Çünkü o single player bir deneyim olmasını beklediğimiz bir şey.
Evet beraber
ama
göreceğiz.
Ben size söyleyeyim. Bethesda bu oyunla bu kadar uğraşmaya devam ederse başka bir şey yapamaz.
Yani büyük ihtimalle öyle.
Şu an herkesin kafası orada çünkü yani kimse dönüp hadi yeni şeye başlayalım diyemiyor.
Bence var belki fazla hiç uğraşmıyorlar bıraklar öyle.
O da doğru gerçi uğraşan.
2-3 kişi olabilir abi siz bakın işte çok önemli bir şey olur kapanmasın da.
Abi Fallout 76 ya Fallout markası olur mu ya neyse.
Rekor savunma sanayi ihracatı diye bir başlığımız var. Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre savunma ve havacılık sektörü yılın ilk 11 ayında 1.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişler.
782.
Şimdi benim şey ilgimi çekti hemen. Şimdi 1 milyar 782 milyon doları görünce hani şey gelmedi bana.
Vay!
Yani Uber gelmedi. Ne bileyim tank uçak falan görüyorsun ya işte falan. Ben dedim ki bu rakam böyleyse fındıkçılar ne kadar yapıyor falan diye. Abi Fındık İhracatçıları Derneği'nin şeyine girdim. Sitesine. Orada ilk 11 ayı özetlemişler. Okuyayım mı? Yok seninki 782 değil bak. 780 milyar dolar bizimki. Şey 1 milyar 780 milyon dolar şey savunma sanayi fındıkçılar da 1 milyar 782 milyon dolar abi. Yani 2 milyon dolar daha fazla fındık satmışız.
savunma tabii.
Savunma sanayinden. Aynı zamanda beyaz eşyacılara baktım. Yani bu düşüş olmuş hali herhalde yani düşün.
Öyle diyorlardı.
Mutsuzuz diyorlardı biliyorsun yani fiyatlardan filan. Beyaz eşyaya baktım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, Vestel, Arçelik, Beko gibi firmaların yaptığı ihracat 2 milyar 925 milyon 854 bin dolar olmuş. Yani şeyden misli yüksek savunma sanayinden. Savunma sanayide 2012'de 1 milyar 260 milyon dolarmış. 2018'de 1 milyar 782 milyon dolara gelmiş. Yani savunma sanayi çok haber yapıyoruz. Oldukça iyi, gelişmesi lazım, gelişiyor, seviyoruz. Ama ihracat rakamlarını tam olarak yansımamış gibi görüyorum ben. Son en azından 5-6 senelik yatırımı.
Ya zaten ben de şeyi çözemedim. Ben şimdi rakam okuma veya bu işlerin ustası falan evet. değilim de hani şimdi mesela bu rakam şöyle olsaydı 2017'de 1 milyardık yeni başladık bu işlere ama şimdi iki katına çıktık neredeyse olsa ve hatta şunu söyleyeyim 2012'de yani 2012 yılında 1 milyar 260 milyon dolarmış.
Evet.
Yani biz 6 yılda 782 milyon yani 500 milyon dolarlık bir artış sağlamışız. Şimdi 500 milyon dolar yüksek bir rakam olarak gözüküyor olabilir ama oyun yapım maliyetlerini düşünüyorum. Oyunlardan kazanılan paraları düşünüyorum. Hani oyun ihracatından, yazılım ihracatından kazanılan paraları
çok
düşünüyorum.
Çok doğru bir yere geldi. Şimdi yazılım konusunu merak edince ben Taleverse'den Ali Erkin'i hemen açtım. Dedim ki abi dedim ya siz oyun yapıyorsunuz. Bilirsin yazılım sektörü Türkiye'de ihracat olarak hangi rakama ulaşmış? 1 milyar doları geçmişiz 2017'de. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. evet uçak helikopter yapalım satalım diyoruz ya. Abi illa ülkeye para sokmak için uçak helikopter yapmana gerek kalmamış gerçekten artık günümüzde. Sonra saç ekimi maç ekimi var bende biliyorsun. Açtım onlara sordum. Dedim ki işte sektörün büyüklüğüne 2 milyar dolarmış abi. Estetik sektörünün Türkiye'deki büyüklüğü.
Ben her gün bir kişi görüyorum vallahi turist.
Abi yıllık 2 milyar dolar. Yani yurt dışından Türkiye'ye soktukları para. Ve bu da tam olarak ölçülemiyormuş şu anda.
Ama tabii burada şeyi çözemedim ben. Hani bu normal mi yani? Mesela şeyi de bakmak lazım. Normalde nedir bunun aslında? Belki de budur yani. Belki de rakam budur. Hani belki de bunu mesela Amerika'da
örnek veriyorum. Abi olur mu? Savunma sanayi şey söylüyordu.
Ama savunma sanayi kilosu... deyince insan böyle çok hani çok tabii. Pahalı şey oyuncakların olduğu bir alan gibi diyor. Yani
zaten öyle söylüyor. Karlılığın inanılmaz yüksek olduğu bir sektör bu. Yani bir kilosunun 100 katını kazandırıyor. Hani öyle söyleyeyim yani sana kilo hacmiyle böyle geyik bir hesap yapacak olursan eğer. Karlılığın inanılmaz olduğu bir sektör. Anladığım kadarıyla sadece şu var. Yani ağır sanayi hamlesi diyorlardı ya. İşte bu tanktır, gemidir, fabrika yapan fabrikalardır falan filan. Artık bir teknoloji hamlesi var abi. Bu da yazılım.
Evet,
yani yapay zeka, yazılım. Yazılım teknolojileri. Ya şu anda bizim eğilmemiz gereken konu bu ya. Bak bacasız fabrika. Tek yaptığı şey adamın. Çoğu da open source yazılımlar. Para bile vermiyor. Yani yazılım geliştirmek için para bile vermiyorsun. Tek aldığın şey dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayar da üretmene gerek yok. Bak bunu da al. Tek yaptığın ithalat bu oluyor yazılım geliştirirken. Adam 10 bin lira verdiği bir dizüstü bilgisayardan milyar dolarlık iş çıkartabiliyor. Milyon dolarlık iş çıkartıyor. Kâra bak. Tek yaptığı şey vaktini harcamak. Yani ve bir masa elektrik ve dizüstü bilgisayar bir yazılımcının yazılım geliştirmesi için de kimi zaman yeterli şimdi olabiliyor.
Zaten oradaki en büyük şey bilgi birikim, eğitim ve o işe yönlendirme.
Evet yönlendirme. Bana sorarsanız bundan sonra bizim böyle sürekli odaklanmamız gereken yerlerden bir tanesi yazılım ve yazılımcıların başarıları olmalı. Evet ihracatta savunma sanayi bu kadar yaptı diye açıklama yapılıyor. Anladığım kadarıyla tank tüfek görünüyor ya. Biraz daha böyle insanların ya, hoşuna gidiyor. Tanka
nereden baksan 2 milyar dolar
fındığı para gösterip, fındığı gösterip bak işte bu bütün tank tüfeği bir yere koydum. Fındıktan daha fazla para kazandım dediğinde her milletin hoşuna gitmiyor anlamıyorum yani.
O sırada
yani.
Fındığı yiyorsun falan ama tankı yiyemezsin.
Ya da böyle saç ekilmiş bir adam gösterip Arap tamam mı işte bu adam bize 2 milyar dolar getirdi dediğin zaman hoşlarına gitmiyor. Ama tankı gösterip bak ben bundan 1 milyar dolar kazandım dedim. Kalkındık. Öyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla.
Olabilir.
Bunu niye verdim? Kötü rakam mı? Değil. Sadece bu rakamı verip işte rekor savunma sanayi ihracatı deyip diğer sektörleri de görmezden gelmek istemedim açık söyleyeyim. Haklarını yemeyelim dedim. Yoksa savunma sanayi sektörüne çalışan mühendislerimizin ellerinden öpüyorum. Bu ülke için lazımlar. Daha fazlası olması lazım. Sadece burada bu rakamları söylememin sebebi dediğim gibi rakamı küçümsemek değil. Diğer sektörlerde de yapılanların da hakkını yemeyelim.
Güzel.
Onlar da ihracat olarak
tam
iyi işler
ya,
yapıyorlar.
Tam bir ana akım haber spikeri gibi kıvırdın ha. İyi kıvırdın.
Ne kıvıracağım abi ne kıvırdın diyor.
Hayır ne oram yanmasın ne buram. Güzel.
Bak
güzel.
Bak adama bak. Son bir yazılım haberim de olsun hani bu konuyla ilgili. Türkiye'de geliştirilen canlı yardım robotu Amazon tarafından kullanılacakmış. Amazon İngiltere. Ve böylece ihracata başlayacaklarmış. ING Bank kullanıyormuş Türkiye'de.
Bir dakika. Aynı şirketin robot mu bot mu?
Bot abi bu. Chat var ya size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Esra. 22.
Bak biz o konuda çok iyiyizdir. Çünkü bizde çok fazla şikayet var. Ve çok fazla insanın ilgilenmesi gerekiyor.
Sen oradan yazıyorsun. İşte böyle böyle gerçek zannediyorsun onu. Halbuki orada robot.
Abi geçen nerede gördüm ya. Ay çok güldüm ona ya. Bu şimdi Twitter'da bir bot sistemi var abi. Bot dediğim rakam kasma botu değil. Müşteri hizmetleri botu. Birini mentionladığınız zaman nasıl yardımcı olabiliriz diye dönüyor. Hani sana. Lütfen evet. Özelliğe gönderip söyleyeyim. Geçen şöyle bir şey oldu. Ay dur bunu anlatmam lazım. İsmini vermeyeyim. Gerçi ben de işin içindeyim dahilim de. Benim sunacağım bir yarışma var tamam mı? O yarışmada işte bir şey açıklandı. Tamam mı? İşte hepsi buradaydı galiba. Hepsi buradan usundu bilmem ne de bir şey açıklandı diye yazıldı.
Allah ya.
Bir de demiş ki hep altta mentionlayıp böyle. Ya ben şeyi beğenmedim. Çünkü onların kelime seçiyorlar. Ben bu açıklamayı beğenmedim demiş. Ama tabii cevap verirken hepsi burada da var ya. Ama alakası yok hepsi buradan. Hepsi buradan Ayşe gelmiş. İsterseniz size yardımcı olabilirim özellikle.
Ayşe'yle falan alakası yok değil mi?
Yok alakası konuyla hepsi buradan. Hiç alakası yok ama o şeyi seçiyor işte. Beğenmedim. Sevmedim. Sıkıntı var. Belli kelimeler var abiler. O kelimeyi girdiğiniz zaman otomatik mesaj geliyor size. Çünkü bu da normal bir şey. Anormal bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü yani bir tane insan veya böyle 1000 kişi oturup hepsi burada gibi işte veya gitti gidiyor gibi çok büyük platformlardaki şikayetlere böyle bir anda cevap veremiyorlar. Ama o botlar komik oluyor bazen.
Ama bak C-Bot şöyle güzel bir şey. Yurt dışında yapay zeka diyoruz. İşte işte insanlara cevap veren sistemler diyoruz filan. Türkiye'den böyle bir şeyin çıkıyor olması.
Evet.
Bence çok çok önemli. Daha da üstüne düşünmesi gereken konulardan biri.
Burada bu, o kadar büyük olması da benim de bizzat yapan tanıdığım var. Yani yerel böyle biraz daha ufak. Yurt dışına ihraç ediyorlar mı bilmiyorum. Belki de ediyorlardır ama
Merve
bari yani.
Merve 22 yapan mı o? Köşeden çıkıyor karışım bir tane.
Merve 22. Merhaba.
Tanışmak ister misin falan diye.
Ben de öyle bir şey çıkmıyor. Hangi siteye giriyorum?
Eskiden bir de o şey çıkıyordu.
O çok eski abi.
Aa, bir dönem Messenger şeyinde çıkıyordu evet, ya. Ama evet. Messenger yoktu piyasada.
Ya tabii yani
çıkıyor. Öyle eskide kalmış yani.
Ama artık ben hiç görmüyorum öyle şeyler ya bilmiyorum.
Son haberimde benim teknolojiyle ilgili şey olacak. PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa başlandı.
Açtım ben bu arada oynadım.
780 liralık falan bir fiyatı var yanlış hatırlamıyorsam.
800'de. 799.
800 liralık bir fiyatı var. Ya aslında içindeki oyunları orijinal olarak almaya kalksan daha fazla para ödersin. İçinde MediaTek'in bir işlemcisi var. Open Source bir aslında emülatör var. Emülatörle çalıştırıyor. Yani PlayStation 1 değil alet onu değil, söyleyelim. Evet. Siz aslında o emülatörü bulursanız bir yerden oyunları da orijinal olarak satın aldıysanız.
Zamanında.
Öyleyse ama çok eğlenceli olmuş. Biz de Erdi ile beraber bir turnuva videosunu yayınlayacağız onunla.
Öyle mi?
Çok ben, eğlenceli olmuş alet. Ha bedava geldiği için mi eğlendim? Yoksa...
Sen bence ondan eğlenmiş olabilirsin. Ya ben şeye çok şaşırdım. Yani koleksiyon ürünü olarak o kadar olmaz, sempatik gelmedi bana ya.
Koleksiyon ürünü değil zaten PlayStation 1 değil alet.
Ya hayır şöyle hani arşivimde dursun da.
Ha yani 20. yıl özel bir ürün sonuçta hani, Sony üretmiş.
PlayStation diyelim ki sen koleksiyon PlayStation sevdalısı bir adamsın yani seviyorsun. Evet. Şimdi açıp da onu oynamazsın. Sen şimdi bir daha oynayacak mı o PlayStation 1?
Tekken 3 ve Spawn Filter'a bakacağım abi.
İşte ne kadar bakacağım ben bir saatten fazla bakacağını zannetmiyorum.
Bir de bak çok enteresan orada Street Fighter Puzzle var bir tane. Hı-hı. Biliyorsun o puzzle oyunu inanılmaz eğlencelidir abi iki kişi. İnanılmaz eğlencelidir.
Haftaya soracağım bakalım kaç saat oynayacak.
Yok şöyle. Şöyle yani eğer kollar kablosuz olsaydı akıllı televizyonun yanına çok güzel aletti o.
Heh, o zaman olabilirdi evet. Çünkü benim iki sıkıntım kablo çok yakın.
Evet kablo iğrenç abi.
Konsol yanınızda olmak zorunda çünkü oyundan çıkmak istediğiniz zaman resete basman gerekiyor. Bir de şeyi sevmedim abi yazılımla ilgili bazı oyunlarda problemler varmış. Ben duymuştum.
Emülatör çünkü.
Emülatör ve GTA oynarken başıma geldi FPS 25 gibi. Televizyon şimdi cam gibi olduğu için her kırılma gözüne çarpıyor artık.
Evet, şeyde. 720p bu arada konsol HDMI'dan bağlanıyor.
Ve GTA oynarken kusacaktım. O kare kare bir böyle atlama gibi bir şey çarpmaya başladı gözüme. PC'de çok rahat oynamıştım ben zamanında GTA oynadığım evet, zaman. Onlar biraz böyle üzdü beni. Bir de böyle sanki bir iki tık daha. Normalde bu arada ben de şey bilgisini vereyim 36 oyuna çıkacakmış. Geri kalan 16 oyunu anlaşamamışlar ama kaynak kodları duruyormuş onların da. Tabii oynayamıyorsun ama listesi o sayede çıkmış.
Hacker kardeşlerimizi göreve çağır.
Bir şey söyleyeyim mi? O, hakikaten hackerlar o makinenin içinden geçerler yani.
Manda öyle geliyor. SD kartla çalıştır.
İçinden geçerler ne demekse anladınız ya. Hani açarlar içini, geçerler, açarlar ya.
Kendilerini geliştirirler.
Ya, saçma ne itici bir tabirdi. Şimdi büyük haberi vereceğim. Bu herkesi ilgilendiren bir haber. Sadece oyun dünyası değil. Mesut Çevik'i, sizleri, beni de yakından ilgilendiren bir haber. Çünkü Steam'e büyük bir rakip geliyor. Steam artık öyle elini kolunu sallayarak sanki düşmanımızmış gibi konuşuyorum. Abi Epic Games, Fortnite'da şu anda tanıdığımız büyük bir firma olan Epic Games, Steam gibi bir mağaza açtı. Mağaza açtı ne demek oluyor abi? Artık Epic Games de oyunları sergileyecek dükkanında.
Ya şey çok enteresan oldu. İnsanlar demişler işte Fortnite'dan gelen parayı en azından boş harcamıyorlar. Bak böyle yatırımlar için kullanıyorlar
vallahi
demişler.
Valla Epic Games'e benim saygım artıyor her gün. Çünkü adamlar çok enteresan bir firma. Şimdi Fortnite'la tanıyanlar vardır belki onlara ama Epic Games çok köklü bir firma.
Evet.
Unreal grafik motoruyla aslında en çok tanındığı nokta o. Bayağı bir insan Unreal Engine grafik motorunu kullandı. Batman Arkham serileri, Bioshock serileri falan. Yani çok fazla popüler oyun kullandı Unreal Engine grafik motorunu. Ve dördüncüsünü de geliştiriyorlar evet, bir yandan. Unreal Engine 3 en çok kullanılan motorlardan biriydi. Şimdi oradan sonra Gears of War gibi oyunları vardı, işte serileri vardı. Şimdi Fortnite yaptılar, bambaşka bir kulvar ve PUBG'yi geride bırakmayı başardılar o konuda. Evet. Yani inanılmaz bir pazarlama stratejisi yaptılar. Ya iş hayatının, oyun dünyasının her noktasında adamların bir eli ayağı olmaya başladı. Yani gözümüzün önünde bir firmanın devleşmesini izliyor olabiliriz şu anda.
Aslında aynı Steam platformu gibi. Steam'in çıkışı Half-Life'le oldu.
Evet,
Half-Life çok 2. tutunca, evet Half-Life 2'de dediler ki
Steam kuracaksın.
Biz Steam'i de yanına şey yapacağız. Steam'den indireceksin bunu ki o kadar sorunluydu ki ilk başlarda.
İlk çıkış, değil mi?
İndirme hızları vesairesi problemleri indirdi indirmedi vesaire problemleri vesaire derken.
2004 abi ya düşün.
Bugünlere
yani
geldiler. Şimdi Epic'in de elinde Fortnite şansı var. Herkesin oynadığı bir oyun. Ve zaten kendi motorunu hep kurduruyor. Fortnite'ı oradan indiriyorsun. Evet. Dedik hazır indiriyorlar.
Ya bence mantıklı bir yatırım. Ve rekabetin çok olması, Steam'i ben severim ama rekabetin olması da güzel
bir de yani. Unreal Engine'ı eğer siz ücretsiz kullanmak istiyorsanız belli bir pay karşılığında Epic Games'e belli bir pay vererek ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Yani oyun motoruyla oyun geliştirmek, satmak da ücretsiz. Şimdi ne yapacaksın? Oraya koyacaksın abi.
Onu söyleyeceğim zaten. Oyun yapımcısı tarafındaki avantajı şu. Eğer siz sıradan bir oyun geliştiricisiniz. Yani Electronic Arts koymuyor gerçi Steam oyundan ama Ubisoft değilseniz mesela. Steam'le anlaşmanız şöyle oluyor genelde. Ben Steam'e oyunu 100 liraya çıkartıyorum. %70'i bana kalıyor. Biri satın aldığı zaman %30'u Steam'e kalıyor. Evet. Yani 70 lirası bende oluyor. Epic Games diyor ki bizde bu oran %88'e %12. Yani 88 lirayı sen alıyorsun. 12 lirayı biz alıyoruz. Üstelik diyor eğer diyor bizim grafik motorumuzu kullanırsan diyor.
Ondan da pay almayacağım.
Almayacağım diyor.
Diğer türlü ne oluyordu? Sen Steam'den oyunu satıyordun. Hem Steam pay alıyordu hem de Epic Games alıyordu. Sen bayağı bir zarara giriyordun. Abi o zaman var ya çok hızlı bir yükseliş görebiliriz.
Bu ama oyun yapımcısı için olan kısmı. Önemli olan her zaman için oyuncular. Oyuncular oraya nasıl gelecekler? Ben şeye dikkat ettim. Dedim ya size oyun ödülleri törenleri vardı. Orada birkaç oyun mesela Epic Games Store'unda, Epic Games Launch Store işte neyse artık onun adı, oradayız diye böyle simge koymuşlar. Hani enteresan. Şey koymuşlar yani orada özel oyunları göreceğiz. Epic Games zaten en baştaki amacı şu olacak, elle seçip koyacaklar. Hani elle seçilecek. Steam gibi böyle herkesin başvurabileceği bir açık platform olmayacak. Ama ilerleyen zamanlarda Android tabanlı oyunları da alacakları, böyle mobil dünyaya girecekleri bir ortam yapacaklarmış. Yani açık sistem haline gelecekmiş. Tabii bedava oyunlar vereceklerdir. İşte ödüller, hediyeler, Epic Games o konuyu biliyor zaten biraz biraz. Ama genelde Steam çok büyük bir rakip. Yani öyle hadi ben çıktım 3-5 bedava verdim. İşte bir sene yatırım yaptım. Şimdi Steam'e kafa kafayım diyeceğim bir rekabet zor ama rekabet olması da güzel.
İşte şey, CSGO'nun bedava olması da.
Ona yoracaktım. Alakalı olduğunu zannetmiyorum. Ama zamanlaması da manidar yani. Hani
ya belki plan vardı. Erken aldılar.
Belki de.
Olabilir. Bilmiyorum.
Belki de sadece Battle Royale çıkarıp bedavayı sonra yapacaklardı. İkisini aynı anda yaptılar falan. Belki de sadece CSGO ile alakalıdır. Steam ile hiç alakası yoktur.
Yeni bir Half-Life gelir mi?
Ben millet de onu diyor. Dur bakalım Steam'in biraz şey sıkışsın da Valve'ın Half-Life 3 yapmaya başlasınlar diye.
Doğru söylüyorlar.
Çünkü abi Steam'in en büyük dezavantajı oyunları yok. Yani var da. Yani Dota 2 var.
Evet.
Ya var yani küçük oyunlar değil CSGO var ama üretmiyor yeni bir şey. Bayağıdır bekliyor öyle. Mevcut oyunlar oynanıyor zaten diye takılıyor. O öte yandan adam Fortnite yapıyor.
Mevcut oyunlar da tabii devasa oynanıyor adamın
daha. Öyle işte çok oynanıyor. Evet. Adam hani uğraşmıyor başka bir şeyle yapmaya. Şunu da söyleyeyim bir kullanıcı tweet atmış. Ne kadar doğru bakamadım. Daha yeni gördüm. Bakacağım. Benim en çok merak ettiğim konu Steam biliyorsun lokal fiyatlar alıyor. Yani Türkiye Türk lirasını özel fiyatlandırma veriyor. Epic Games bunu yapacak mı diye merak ediyorduk. Galiba Epic Games Türkiye'de doları 4 olarak belirlemiş. Yani öyle direkt birebir bir oranla almamış. O oyun fiyatlarına da yansıyacaktır muhakkak. Açıp bakacağım programdan sonra ben.
Bakalım ne kadar yansıyacak.
Çünkü önemli olan kısmı fiyat orada biraz.
Satıcılar da müdahale ediyor fiyatlara biliyorsun olabildiğince. Yani orada nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Bir de Mortal Kombat 11 var aslında.
Mortal Kombat 11 duyuruldu. Fragmanı izleyebilirsiniz. Sadece 2 dakikalık bir fragman çıktı. Daha hani çok böyle detaylı bir bilgisi yok.
Çocuğunuzla falan izlemeyin fragmanı.
Evet yani fragman.
Vahşetin tavan yaptı.
Adı üzerine Mortal Kombat.
Sadece orada Enis'in bir yorumu var aslında güzel. Unuttu burada söyleneyi.
Ne yorum var ya? Silahları mı diyorsun?
Silahları diyorsun. Evet olabilir.
Ben o kadar Mortal Kombat hastasıyım. Sen deyince biliyorum. Ben izlerken video bana şey geldi. Çok fazla silah kullanılıyormuş gibi geldi.
Ya kombolarda çıkartıp vuruyorlardı silahlarıyla son oyunlarda.
Evet vuruyorlardı. Zaten Injustice'de de mesela silah çok aktif kullanılıyor. Aynı ekibin yaptığı bir oyun. Bu fragmanda biraz Raiden mesela bir silah çıkartıyor. Soldan bir sopa alıp vuruyor falan. Acaba şey mi hani harita içerisinde böyle...
Sol kalibur benzeri mi diyorsun yani?
O kadar silahlı yapmazlar ama harita içerisinde böyle dağıtılan silahlarla oyunun böyle hani haritayı
Battle Royale modunda.
10 tane Raiden birbirini dövüyor değil mi? Vallahi yaparlar ha.
Değişik olabilir.
Silah kullanımı artacakmış gibi hissettim. Video öyle bir izlenim verdim.
Abi Battle Royale dövüş oyunu nasıl olur ya?
Olması için yumruk arkadan görünümlü bir olması. Ya 3D olması lazım.
Ya da şey olacak. Round dediği zaman dönecek.
Aslında var Battle Royale dövüş oyunu. Ya biz Battle Royale demiyoruz sadece onlara. Şey düşün. Mortal Kombat için demiyorum da böyle bağımsız oyunlar var. Harita yatıyor senin abi 4 kişisin. En son kalan hayatta kalıyor. Aslında şey bile Battle Royale oyunu neydi o böyle herkesin ragdoll gibi takıldığı.
Bir Amerikan güreşi de aslında öyle abi.
Ya işte bayağı bir şey Battle Royale. Nasıl baktığınla alakalı değişiyor mevzuya.
Battlefield 5'e gelen güncellemeyle beraber Nvidia'nın Ray Tracing performansı %50'ye yakın performans artışı sağladı ki kullanıcılar çok fazla frame düşüşlerinden şikayet ediyorlardı. Şimdi 4K'da Ray Tracing çalışmayacak diyen insanlar vardı. Nvidia bu güncellemeyle beraber 60 FPS üstünde artık oyun oynayabileceksiniz diyor 4K'da da. Tabii ki Ray Tracing'in de kalite değerlerini düşürerek, arttırarak siz kendi sisteminize uygun bir hale getirebilirsiniz. 2080 Ti ve 2080-60 FPS'de 4K deneyim sunarken 2070'de demiş ki 60 FPS'de Full HD deneyim sunacağım Ray Tracing'le beraber. Makul, kabul edilebilir. Bazı insanların aklına şey gelmiş, Ray Tracing kalitesini mi düşürdüler acaba diye. Karşılaştırma videolarına bakıyorum. Kalite düşmesi görünmüyor.
Ya bu şey ya ilk ürün ya. Hani millet şu an çözemedi büyük ihtimalle. Genelde böyle olmaz mı zaten? İlk teknolojilerde hep sıkıntı
tabii
çıkar
ya. Tabii yani bu Battlefield'e gelen bir patch aynı zamanda. Yani Nvidia ile beraber çalışarak gerçekleştiler. Oyun geliştiricilerinin alışması lazım yöntemlere.
Ya onu bırak da abi ben sana ne soracağım. Ya bende GTX 1070 var. Ben çatır çatır oyun oynuyordum. Geçen gün bilgisayarı bir açtım. Oynadım, oyunlar takılmaya başladı. Sana gidersem de baksak mı, merak ver.
Yani... Adam şimdi 2070'i 2080'e sunanıyor burada. Abi ya sen de 2080'i mi alsam oraya falan diye.
Hayır, yazılımla alakalı problem var belli ama şeyi kullanan görev yöneticisinde şeyi de görmedim.
Ya şey çok garip.
Farklı bir şey de görmedim dönem.
Benim bir dostum var ve şey deyip duruyordu bana. Abi 1080 Ti var. Ya delireceğim. 25 FPS 30 FPS alıyorum bazı oyunlarda. Çalışmıyor. Neyi düzeltti biliyor musun? Neyi değiştirip?
Neyi?
Abi DisplayPort kablosu arızalıymış. HDMI'ye geçti adam. Oyunların FPS'si tavan yaptı. Şu anda var bizim sistem performansları.
Sıkıntı şu. Dün oynadım. Normal. Ben hep oynadım. 3 aydır oynuyorum. Dün oynadım oyunu. Bugün oynadım. Bir baktım oyun takılıyor.
Acaba diskte mi bir sıkıntı var ya?
Bakalım.
Yüklemede falan.
Bilmiyorum. Ama
bana getirme de.
Olur mu? Direkt sende. Laptop haftaya burada duracak burada böyle. Laptop diyor bilgisayar.
Abi güzel haberlerden bir tanesi AMD tarafından geldi aslında. Yani ben bu haberi çok önemsiyorum. Çünkü AMD RTX 2070 performansını yarı fiyatına sunmaya hazırlanıyormuş. Yeni çıkartacağı ekran kartlarında bazı sızıntılar var. İşte RX 3080 ve 3060 gibi ekran kartları var. Bunlar Nvidia'nın direkt aslında 2070 böyle aşağı tarafta GTX 1060 gibi modellerini hedefleyen kartlar ve GTX 1060'ı hedefleyen kart $99 mesela.
Üf.
Abi öyle bir şey olursa var ya. Yani konsol devri biter. Net söyleyeyim Türkiye'de. Çünkü konsol devri şöyle biter. Oyun fiyatını ekran kartına alırım bir oyun fiyatına.
Aynen öyle. Abi $100 nedir ya?
Sonra torrent diye bir şey varmış. Hiç duydun mu?
Ulan yine getirdik onu İbarez'e ya.
Yeni bir oyun dağıtım sistemiymiş. Hani Epic Games'inki gibi.
Abi herkes yüklüyor.
Herkes ücretsiz dağıtıyor. Bir de oyun firmaları destekliyor bunu en iyisi. Çünkü kopyası oynandıkça orijinali satıyor.
Türkiye'de ne kadar gelirse.
Bir de öyle bir geyik var. Kopyası oynanacak ki orijinali satsın.
Tabii o doğru mesela.
Ya Türkiye'ye getirdiğinde de aslında ya Türkiye'de ekran kartlarına falan sadece KDV ekleniyor. ÖTV yok.
Ha o zaman hesapla yani.
Bence çok yüksek olmaz fırsatçılara yer bırakılmazsa. Yani çok yüksek olmaz öyle söyleyeyim.
Ya burada işte en büyük dezavantajı AMD'nin her zaman söylediğim şey benim oyunlarla birebir çalışmaması. En büyük sıkıntı o. Ben her zaman sıkıntı olacak çalışmadığı sürece.
Enişçim ya birebir çalışmasın $99 1060 gücünde kart alayım. Ha 1060'tan 5 FPS'i düşük göstersin yani
i̇şte
ne yapacağım abi.
İşte o 5 FPS olursa iyi abi. FPS değil dert yani. Açıyorsun bir şeyden dolayı çöküyor. Neden çöktürmüyorsun? Yapımcı sallamıyor. Bilmem ne oluyor. Ben ya hala aynı mı bilmiyorum. Hala aynı mı bilmiyorum ama ben bunun sıkıntısını çok çektim zamanında.
Nvidia'dan paralar yatmış bu arada.
Tabii Nvidia'dan her zaman paralar yatmış. Merak etmeyin. Şurada hemen paylaşalım.
Lanet olsun AMD'ye falan tarzında. Ben istiyorum ki. Programın sponsoruydu bir ara. Hayır. Değil o gerçi de. Lanet olsun.
Değil mi? O zaman tamam devam ediyorum. Ben istiyorum ki rekabet artsın abi. Ne dedik geçen sefer? Şimdi burada sen bana okulara attın. Geçen sefer Nvidia tekel olma yolunda gidiyor. Bu hayra alamet değil dedik. Tekel olursa bir şey gelişimde olmaz dedik. Ki Nvidia orada şey demişti ya. Bundan sonra bana özel ayrı ekran kartı serisi yapacaksınız falan dedi firmalara. Sonra fazla döndü falan. Döndü. Yani bir şeyin tekel olması değil. Benim isteğim şu. AMD de Nvidia gibi oyuncularla çalışsın. Oyun yapımcılarla çalışsın birebir.
Abi burada şöyle bir durum var. Şimdi yazılım kısmında eksiği olan firma ne yapıyor? Fiyattan kırmış.
Evet.
Rekabette böyle güzel bir şey yani.
Ya yazılım kısmında bir şey yapmasa bile en azından firmalara yani biraz daha sağlıklı şeyler biraz
çünkü
daha.
Çünkü bir gerçek var. Bugün Nvidia ekran kartının GeForce Experience yazılımı ve işte Shadow Play özellikleri falan.
Çok rahat.
Oyuncuları inanılmaz kurtarıyor. Şey özellikle mi? PUBG'ye entegre ettiler ya. Vuruyorsun adamı kaydediyor senin için otomatik falan.
Onu hiç kullanmadım ama güzel bir şey. Hitman'da da yapmıştır onu. Çünkü oyuna girince çok soruyor. Keyifli. Otomatik kaydedeyim mi senin için diyor. Yok dedim kaydetme ama ben çok oyun videosu çeken bir insan olarak söyleyeyim bunu. Ya şöyle yapıyorum abi. Oyunu açıyorum F9'a bakıyorum. Alt F9 ya. Kayıt
FPS'e düşüyor. Düşmeden neredeyse.
FPS'e yani Fraps falan. OBS, MOBS falan yalan, işkence yalan. Geliyor ya. Çünkü şeyi biliyorsun. Kaydediyor yani.
Ve cam gibi.
Evet cam gibi kaydediyor ve çok yüksek boyutlarda almıyor. Yani Fraps gibi efsane yüksek Fraps.
Ne abi Fraps? Evet.
500 GB dosya 2 saat kayıt yapsan öldü yani tavana vuruyor dosya boyutu.
Zaten bilgisayar ölüyor onunla kayıt yaparken.
Evet bilgisayar çok yani 20 FPS falan yani,
yiyor. OBS orada hani en mantıklısı kalıyor ki OBS'e falan gerek yok. Basıyorsun
yani düz abi. Oyun kaydı için ben hakikaten şu anda bir numaram müthiş, Shadow müthiş. Play. O açıdan
hatta
çok kurtarıcı.
Hatta yani Shadow Play'de seçiyorsunuz arkadaşlar. Sizin mikrofondan aldığınız sesle oyunun sesini ayrı kanallara kaydediyor. Sonra sonra ayırıyorsun falan. Fantastik ya. Yani gerçek anlamda fantastik.
Zaten Nvidia büyük ihtimalle...
Öldük yalnız ha.
Ama abi iyi yani. Şimdi iyiye gideceksin yani. Yapacak bir şey yok. Hatta Nvidia büyük ihtimalle onu şu an tam olarak stabil çalışıyor bilmiyorum ama yayın içinde bir şeyler yapıyor galiba. Yayında yapabiliyorsun.
Çalışabiliyorsun
evet. Ama çok yapanını görmedim ben.
Ya şöyle...
Ama yani Nvidia işe yaratarsa OBS için sıkıntı olabilir o durum.
Yok orada şöyle bir problem var. Yeni RTX serisi ekran kartlarında bayağı düzeldi o. Ama hala da toparlaması lazım. Şöyle OBS'i diyelim ki işte 2 megabit per second'la yaptığın yayın kalitesini Nvidia'da yapmak istersen eğer 10 megabit per second'da bir bant genişliği ya kullanıyor.
Bir de sıkıntı şu.
Yani anlatabildim o görüntü kalitesi. Çok fazla bant bit. Çünkü sıkıştırmıyor.
O yayını geçtim de şimdi mesela Twitch özelinde düşünüyorum ben. Twitch'te sadece oyun görüntüsü kendi webcam'in değil. Bir de üçüncü parti firmaların linklerini de eklemen lazım.
Öyle abi, şu para gönderdi, bu tip attı,
bağış
bilmem
attı,
ne.
Bağış attı, bu oldu. Evet. Alttan alt bant geçirdi bilmem. Şimdi OBS açık kaynaklı
daha
bir yazılım olduğu için.
Daha çok gönderdiği geçiyor sürekli.
Ya açık kaynaklı bir şey olduğu için OBS'e çok rahat bunları ekleyip çıkarabiliyorsun. Nvidia'da onlar evet problem olabilir bir noktada. Ben son bir haberi vereyim. Günün son haberi de bu olsun. Shadow of the Tomb Raider şu anda ücretsiz ama full ücretsiz değil. Bir deneme sürümü çıktı. İstediğiniz platformda oynayabilirsiniz. Oyun satmıyor. Ben demiştim, bana kızmıştı insanlar.
Evet.
Bu oyunu ben ne hala daha ben çok sevdim. Bak Rise of Tomb Raider'da sevdim. O kadar eleştirilmesine rağmen sevdim. İlk Tomb Raider'da çok sevdim reboot olanı. Yani bu üçlemeyi sevdim. Ama üçüncü oyun oynarken dedim ki ya bir insan İlk iki oyundan sonra niye bunu almak için ne çaba göstersin ki? Yani çok çok aşı olman lazım serinin. Ki keza da çok para harcanmış bir oyun ve şu anda indirim yapıyorlar, trial versiyon veriyorlar, eski demo sisteme dönüyorlar falan. Bayağı bir şey yaptılar. Ama şöyle güzel bir haber var. Oyunu oynayıp severseniz eğer satın aldığınızda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.
Çok iyi.
Trial'ı bence bir deneyin ya. Ne kadar kaç GB indirir bilmiyorum ama şu anda tek gidecek şey kota. Yani Shadow of Tomb Raider'ı denemeniz engel olacak tek şey ya kota ya da işte
iyi ya oyun şöyle. RTX ekran kartın var diyelim. İndir. Dene.
Kötü bir oyun değil.
Fulle.
Benim üzüldüğüm şey şu. Kötü bir oyun değil ama çok yani ucuza kaçmışlar. Zaten çok kısa sürede çıkarttılar.
Ha bak yani o seri için bu üçleme için ilk oyun çok iyiydi. Bence İkinci oyun aldı ilk oyunun o bıraktığı yeri daha iyi bir seviyeye getirdi. Üçüncü oyun hiçbir şey eklemiyor seriye. Yani olmasa da olur.
Ya ekliyor da diğer kısımlar artık bu kadar ayrı gelmeye başlıyor ki eklediği kısım kurtarmaz yani.
Öyle
o,
yani.
O tarz büyük bir oyunu eklediği kısım kurtarmaz yani. İşte keşif kısmı çok güzel olmuş. Platform puzzle'ları arttırmışlar. Platform puzzle güzel bir şey ama sen şimdi AAA'sın.
Evet.
Yani çok büyük bütçe var ayaklarında. Platform puzzle oynamak isteyen adam almıyor sadece senin oyunu. Çünkü bir sürü platform puzzle var piyasada. Diğer taraflarda da pürüzsüz olman lazım. Akıyor olman lazım. O akmayı işte iyi becerememiş. Tartışılır konu işte ya.
Evet.
Bakın abi.
Bir ikisinin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.